Mopushane Çeşmesi 12. ayrım sayfa 188. Bir aralık oyuna o kadar daldılar ki gecenin dehşetini bile unuttular. Ama sıska Hidayet'in gözü hep penceredeydi. Hilmi artık dayanamıyordu. Bütün sahteciliğini harcayarak şu ana kadar katlanmıştı. Biraz sonra kaderin kendi aralarında çatır çatır kopararak alıp götüreceği bir insana, bir arkadaşa karşı bundan daha çok ikiyüzlü davranmayı haksızlık sayıyordu. Vakit kalmamıştı. Saatler bu akşam her akşamdan aceleciydi. İnsanlar bu akşam türlü yapmacıklar ile daha hayin yüze gülücü ve çıkarcıydılar. İçerisi cigara ve soba dumanı ile dolu olduğu halde koğuşun lambası bu gece çok parlak yanıyordu. Belki yarın gece de böyle yanacak, duvarları gene böyle aydınlatacaktı. Ama keşke aydınlatmasaydı da Recep ölmeseydi. Boğazı yanıyor, kafasının içi nedeni bilinmez uğultularla ötüyordu. Şimdi içinde duyduğu sızı ölümden kurtulsa bile azalabilecek gibi değildi. İnsanlar için Recep gibi habersiz ölmek bir bakıma iyiydi. Ama beklemek, belirsiz geceyi, belirsiz saati beklemek zordu. Ağlamak, bütün dokularını dolduran, ciğerlerini tıkayan zehri dışarı dökmek için bir masal çocuğu gibi ağlamak istiyordu. Oysa Recep boyuna gülüyordu. Hilmi şimdi ne oynadığının farkında değildi. Gözleri kağıtların üstündeki resimlere takılıyor, orada canlanan ve kendisine aşina olmayan hayalleri yakalayıp koparmak, kırmak, parçalamak istiyordu. Herkül septe boğazına vardığı zaman bundan ötesi olamaz demişti. Hilmi içinde bundan ötesi olamazdı. O sırada Recep, Hilmi'nin çektiği karo onlusunu verecek kağıt bulamayınca maça kızını düşürdü. Bu sürpriz o kadar hoşuna gitti ki kahkaha ile gülmeye başladı. O vakit Hilmi dayanamadı. Elindeki iskambilleri fırlatıp atarak yüzü koyun yatağa kapandı. Suratını yastığa gömüp katıla katıla ağlamaya başladı. Birden hepsi şaşırmıştı. Ama Recep anladı. Arkadaşının derdi az buz değildi. Hemen Hilmi'nin başucuna gitti. Saçlarını okşayarak onu avutmaya çalıştı. ''Yapma Hilmi, çocukluğu bırak. Eğer kötü bir haber olsaydı mutlaka duyardın. Yarın nasıl olsa ziyaret var. Evden gelirlerse elbet kız kardeşinden de bir haber getirirler.'' Recep arkadaşının sarsılan omuzlarına, yüzüne kapadı. Bir eliyle ona sarılarak "Haydi yapma" dedi. "Yalvarıyorum. Kendini tutmaya çalış. Kardeş sevgisini anlamıyor değilim." Sesi titriyordu. Hilmi'ye şimdi öyle acıyordu ki onun sızı çekmemesi için her şeye razıydı. Ötekiler donmuşlardı. Hiç kimse bir şey yapmaya güçlü değildi. Ne Hilmi'yi avutmak ne de Recep'i ölümden kurtarmak yolu kalmamıştı. Bütün başlar öne düştü. Hepsi susmuştu. Hilmi'nin kesik hıçkırıklarından başka bir şey duyulmuyordu. Ramazan Bey'in siyah kedisi Minnoş, yerde iç içe konmuş üç tabağın en altındakinden bir şeyler çıkarmak umuduyla onları devirmeye çalışıyordu. Koskoca koğuşta Hilmi'nin hıçkırıkları ile tabak sesinden başka çıt çıkmıyordu. Recep arkadaşına daha çok sokuldu. Yüzünü onun yanağına daha çok yaklaştırdı. Onu saçlarından öperek "Sen de çocuk gibi olmuşsun be yahu" dedi. "Şimdiye dek bu çeşit çilelere alışmalıydın. Nasırlaşmalıydın. Beni görmüyor musun? Ölüme mahkumum ama aldırış ediyor muyum? Kanun karşısında boynumuz kıldan ince. Haydi üzülme, başını kaldır. Gözlerinin güldüğünü göreyim. Daha kimsenin ne olacağı belli değil." Oysa belliydi. Bu sözleri söyleyen delikanlı hayatının son dakikalarını yaşıyordu. Belki de biraz sonra şu demir kapı açılacak ve çok iyi tanıdığı bir ses onu çağıracaktı. Hilmi biraz sakinleşti. Ama ne de olsa büyük sırrı Recep'e belli etmemek kararındaydı. Bilmeden olsun, habersiz olsun daha az acı çeker diyordu. Sıska Hidayet pencere nöbetini Hamza'ya bıraktı. Ama artık oyuna devam etme keyfi kalmamıştı. Kağıtlar tekrar saklandı. Yüzler hala solgundu. Recep hafifçe gülümseyerek "Aldırma" dedi. "Biraz geniş ol be." Cigara paketini çıkardı, Hilmi'ye uzattı. Karşılıklı yaktılar. Ötekiler de yavaş yavaş soyunarak yataklarına girmeye başlamışlardı. Hamza kapıyı bir müddet gözledikten sonra yatağına iğreti uzandı. Recep Hilmi'nin koluna girdi. "Haydi biraz da orada uzanır muhabbet ederiz" dedi. Soyunmaya başlamışlardı. Recep dirsekleri meydana çıkmış ceketini başucundaki çiviye takarken bahçe kapısının açıldığını belli eden zincirin sesi duyuldu. O vakit bütün gözler büyüdü. Kulaklar dikkat kesildi. Hilmi bir tas dolusu erimiş kurşunun yüreğine aktığını duydu. Her yanı titremeye başladı. Dışarıda adımlar yaklaştı. Koğuşun kapısına takılı kol demiri kalktı. Büyük bir gürültüyle açılan demir kapının karanlık çerçevesinde jandarma başçavuşunun yarı aydınlanmış yüzü meydana çıktı. Acılı, titrek bir sesle "Recep Yılmaz, buraya gel," dedi. Zaten hep böyle çağırırlardı. Recep bunu biliyordu. Kendisine seslendiklerini de duymuştu. Ama gene de sordu. "Beni mi çağırıyorlar?" Sabahtan akşama kadar oyun oynarken, şakalaşırken, yemek yerken gırtlaklarını yırtarcasına bağıran arkadaşları şu saniyede ondan tek kelimeyi bile esirgediler. Evet diyecek gücü dudaklarında bulamadılar. Recep yatağından yere inerek takunyalarına bastı. Başçavuşa doğru "Beni mi çağırıyorsunuz?" diye bir daha sordu. "Evet." O zaman Hilmi koğuş lambasının ışığında Recep'in kağıtlaşmış yüzünü fark etti. Hükümlü birkaç saniye durdu, ses çıkarmadı. Donmuş gibi kımıldamadan kaldı. Kapının önünde duran başçavuşla yanındaki jandarmalar da kımıldamıyorlar, taş kesilmiş gözlerle ona bakıyorlardı. Hükümlü kendini toplamaya çalıştı. Gözlerini birkaç kez hızlı hızlı açıp kapadı. Başını sağa sola silkeledi. "Anladım," dedi. Sesi birdenbire değişti. Yutkunduktan sonra başını salladı. "Anladım," diye tekrarladı. "Bir dakika, müsaade edin, geliyorum." Ne yapacağını bilmemezlik içindeydi. Biraz önce çiviye taktığı ceketini almak için uzandı. Koğuştakilerin bir kısmı doğrulup yataklarının içine oturmuşlardı. Hepsinin bakışlarında anlatılmaz bir dehşetin parıltıları vardı. Recep bir iki kez derin derin nefes aldı. Sonra yatağının başucundaki sandığa uzandı. Çocuğunun resmini çıkartarak uzun uzun baktı. Eliyle resmi okşadıktan sonra ceketinin iç cebine koydu. Sakindi. Hilmi'ye doğru eğilerek "Anamın adresini biliyorsun," dedi. "İki satırlık bir mektup yaz. Ne yapalım, üzülmesin." Sandığını karıştırarak bir şeyler almak istedi ama her tuttuğunu bırakıyordu. Sonra koğuşun orta yerine geldi. Yüzü, dudakları bembeyaz kesilmişti. Kendisini yaşlı gözlerle uğurlayan arkadaşlarına döndü. "Bekliyordum zaten," dedi. "Allah'ın emrine karşı gelmek olmaz ki." Gülmeye çalışıyordu. Bu ne çeşit bir çabaydı, güçtü. İnsan bu saniyede nasıl bu derece uysal, böyle kaygısız görünebilirdi? Hilmi, 32 yıllık hayatında kendine bu kadar yakın, elle tutulur bir acıyla karşılaşmamıştı. Recep'in sözleri birer taş, birer maden parçası gibi korkunç vuruşlarla kulaklarına çarpıyordu. Hükümlü yutkundu, sesi daha çok alçalmıştı. "Yalnız size bir şey söylemek istiyorum," dedi. "Bir buçuk yıldır yüreğim yanıyordu. Elimden bir kaza çıkmıştı bir kere. Buradaki günlerim pişmanlık içinde geçti. Kurtulmak nasip olsaydı ben de iyi adam olacaktım. Yemin etmiştim, kısmet değilmiş. Allah size yardım etsin. Sizi karanlık günlerin içinden sıyırıp alsın. Hilmi, kardeşim, anama de ki..." "Şşt, Hilmi, lafımı dinle. Eşek osurmuyor burada." "Anama de ki, bak görüyorsun ne sakinim. Sakin öldü diye yaz. Yaz susacak bir şey yok. Hepiniz beni bağışlayın çocuklar." Eliyle başçavuşa işaret etti. "Bir dakika, kusura bakma, şimdi geliyorum." Başçavuş yanındakilerle beraber kapıda duruyor, Recep'in son isteklerine gerçek bir acıma duygusu içinde razı oluyordu. Hükümlü derin derin soludu. Ellerini yüzünde dolaştırdı. Tavana, duvarlara, teker teker arkadaşlarının yüzüne baktı. Koğuşun içini, çevresindeki eşyaları katılaşmış yoksulluğu acı ile seyretti. Sonra birdenbire güldü. Ama bu bir gülüş değildi. Bu insanın ruh hayatında nesi varsa hepsini birbirine karıştırıp o saniyede bunları suratın dışına dökmekten ibaret bilinçsiz bir davranıştı. Aniden Hilmi'ye sarıldı. Onu doya doya kucakladı. Haşmet Mağaplar dramının son perdesi indikten sonra tiyatroyu çınlatan alkışlara karşı teşekkürlerini bildirmek için halka iki eliyle öpücükler gönderen Opelya gibi arkadaşlarını uzaktan teker teker öptü. Sonra ranzanın kenarına tutunarak yürümeye çalıştı. Hafif bir sesle "Cenab-ı Hak böyle istemiş," dedi. Kapıya geldiği zaman jandarmalardan birinin elinde tuttuğu kelepçeye derin bir uysallıkla bileklerini uzattı. Kapanan kapının kol demiri bir balyoz gibi Hilmi'nin beynine indi. Battaniyesinin altında kıvrılıp öylece kaldı. Her yanı zangır zangır titriyordu. Artık perde kapanmıştı. Sonra birdenbire karar vererek yerinden fırladı. Üst ranzada yatan Mevlüt'ün yatağına çıktı. Koğuştakilerin çoğu uyumamıştı. Çeneleri birbirine çarparak Mevlüt'e ''Biraz rahatsız olacaksın'' dedi. ''Dışarı bakacağım.'' ''Pencereden mi?'' ''Pervazın arasından, avluya.'' Bir daha aşağı inip başucunda takılı sandığı aldı. Yukarı fırladı. Sandığı yatağın üstüne diklemesine oturtup üzerine çıktığı zaman mapushanenin dış avlusu biraz göründü. Müdüriyet binasıyla üçüncü koğuşun arasındaki duvar daha alçaktı. Buradaki aralıktan dış avluya konan lüks lambasının ışığında gidip gelenler seçilebiliyordu. Hilmi ayaklarının ucuna basarak daha çok yükselmeye çalıştı. Avlu aydınlıktı ama Recep görünmüyordu. Yalnız tam karşıda silahlı dört jandarma askeri kımıldamadan duruyordu. Hilmi yere inerek sandığı 20 santim sağa aldı. Şimdi görme alanı biraz daha genişlemişti. Arada bir duvarın önünden geçenler oluyordu. Hilmi de kımıldamadan bekliyordu. Mevlüt aşağıdan fısıldadı. ''Bir şey görebiliyor musun?'' Öteki işaret parmağını dudaklarına götürüp susmasını söyledi. Gözlerini duvara çakılan bir çivi gibi avluya dikti. Bir zaman bekledi. Ayağının altındaki sandık çok gıcırdıyordu. Koğuştakilerin kimisi yatmış, kimisi de korkulu gözlerle Hilmi'yi seyrediyor, bu uğursuz gecenin bir an önce sona ermesini bekliyordu. Hilmi dikkat edince gördü. Recep'ti. Elleri bu sefer arkadan kelepçelenmişti. Bir de beyaz gömlek giydirmişlerdi. Hilmi'nin bütün vücudu yanıyor, dizleri zehirli sıtmaya tutulmuş gibi titriyordu. Bu yüzden sandık da düzenli bir tempo ile gıcırdıyordu. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Recep askerlerin önünden yürüdü. Sağ tarafta duvarın arkasında kaldı. Ondan sonrası da bilinmedi. Bir hayat bitiminin bu korkunç tablosunu gözlerinin önünden bir daha hiç uzaklaştıramadı. O gece Hilmi hiç uyudu denemez, uyumadı da denemez. Yaşadığını unutarak yaşadı. Kendi kendine yaşadı. Sabah olduğu vakit eskisi gibi nefes alıyordu. Yüreği eskisi gibi çarpıyordu. Ölümün acı tanımayan bilinci gelmiş, almış gitmişti. Battaniyenin altında kımıldamadan yatarken sabah çorbasını içen Mustafa dayı ekip başı Ramazan Bey'e yalvarıyordu. Ne olur, ben fakir bir adamım. Gömleğim parça parça. Mavi gömlekle bir donu ben alayım. Öteki donla çorapları kime verirsen ver. Olmaz. Haydi yalvarıyorum gavurluk etme. Boyun atkısı bakır sahan su şiş senin olsun. Hidayet takunyalara sahip çıktı. Sabahtan akşama kadar 5 posta abdesthane yıkıyorum. Takunyaları kimseye vermem. Öteden ihtiyar Rüstem'e takıldı. Burada en zengin ben miyim? Bana hiçbir şey düşmez mi be? Ben de Recep'in arkadaşıydım. Beni sevdiği kadar hiçbirini sevmezdi. Yastığı gönderin bu yana. Hilmi konuşulanları duyuyordu. Çeneleri, dili kas katı kesilmişti. Bir çift eski çorap, bir yamalı don onlara Recep'in acısını unutturuvermişti. Mustafa dayı ağır ağır yürüyerek Hilmi'ye yaklaştı. Battaniyesini ayak ucundan çekti. Delikanlı öfkeyle başını kaldırdı. Ters ters onun suratına baktı. O kirden çizgi çizgi olmuş boynunu kırarak gülümsedi. Akşam Recep'le maça kızı oynarken söz vermiştin. Bu sabah sıcak bir çay ısmarlayacaktın. Yoksa sözünden döndün mü? Yoksa sen de hiçbir lafına güvenilmez adamlardan olmaya mı özeniyorsun? Hilmi ihtiyarın eline öyle bir tekme attı ki herif az daha yere yapışacaktı. Hilmi'ye yan yan bakarak menşevik argosunun en seçme küfürlerini savurarak uzaklaştı. Biraz sonra da ranzanın üstünden taras konulu tartaren gizi uzanmış miras bölüşümünü seyrediyordu. Binbir kavga ile binbir politika ile ele geçirdiği mavi gömlek bir saat sonra 6. koğuşun avlusunda Kör Kamil'in elinde mezada çıkarılmıştı. İhtiyar az sonra mavi gömleğin parasını cebine indirirken hem sakallarını büyük bir keyifle sıvazlıyor hem de kendi kendine söyleniyordu. Şu Cenab-ı Hakk'ın hikmetine akıl sır ermiyor ve selam. Kime ne lazım olduğunu eliyle koymuş gibi biliyor. Hani sevindirilecek adamı da öyle bir seçiyor ki, sen gel de onun azametini inkar et. Tövbe tövbe ya Rabbi. Af söylentileri. Karagöz Tevfik karşıki ranzada yan gelip yatan Çingene Mansur'a seslendi. Anamın oğlu buraya gel. Gel de kulağına bir çift laf aktarma edeyim. Bilirim, duyunca elimi öpeceksin. Mansur ranzadan zıpladığı gibi Tevfik'in yakınına çöküverdi. Hayırdır inşallah? Söyleyeceğin lafın ucu bize dokunuyor mu? Dokunmakla ne demek? Çıkıyoruz be. Mapustan çıkıyoruz. Yalan söyleyenin, yalanın varsa peygamberin Musa olsun. Af varmış af, genel af. Mansur şöyle bir toparlandı. Deme be Tevfik, kimden duydun? Bizim Topal Ziya'nın baldızı ağır cezadaki sarsak başkatibin evinde hizmetçi ya, o söylemiş. Ne demiş? Cumhuriyet bayramına %100'e af var demiş. Çingene Mansur şapkasını şöyle bir havaya fırlattı. Yaşasın, yaşasın aslan hükümetimiz diye bağırdı. Koğuştakiler şamatayı duymuşlardı. Birer ikişer sokuldular. Ne oluyormuş be Mansur? Bize de söyle, biz de sevinelim. Af varmış, mahkumları affediyorlarmış. Kimden duydun? Kimden duyduğumsa duydum. %100 varmış. Kim söylemiş be mübarek? Ağır cezadaki sarsak başkatip söylemiş. Vay canına. Sevinç dalgası her dakika biraz daha yayılıp genişlemeye başladı. Koğuşun sonunda battaniyenin üstünde zar atanlar bile oyunu bırakmışlar, dört kulak kesilmişlerdi. Pırpır Hamdi soluk soluğa havadisi yetiştiriyordu. Ağır ceza reisine emir gelmiş. Kağıtları hazırlayın demişler, o da hazırlıyormuş. Vay canına, desene işimiz iş, yaşasın be. Koğuşun gürültüsüne deminden beri kulaklarını tıkamış, köşede dalga geçen Muğlalı Hasan yanındakine sordu. Ne olmuş? Af varmış af. Kim çıkardı bu lafı? Lafın çıkması var mı be yahu? Böyle şeyler gizlenir mi? Af bekleyen bu kadar insan var. Bunların soyu sopu var. Elbet birinden biri duymuştur. Ne zamanmış? Cumhuriyet bayramında %100'müş. Kim söylemiş? Bütün ağır ceza mahkemelerine emir gitmiş. Kağıtlar hazırlansın diye. Vay canına. Şapkalar havada uçmaya başladı. Uydurma haber çok geçmeden ikinci koğuşa yayılmıştı. Ramazan hızlı hızlı yanındakini anlatıyordu. Bu seferki yalan değilmiş. Adliyeye emir gelmiş. 10 seneye kadar tekmil cezaların hepsi, 10 seneden yukarıya cezaların yarısı affediliyormuş. Yalan olmasın be Ramazan. Eğer yalanım varsa Allah'ın keskin kılıcına geleyim. Ne zamanmış bu af? Cumhuriyet'ten bir hafta evvel meclis toplanıyormuş, kanun yapılacakmış. Desene yaşadık. Çıkınca şu muhtarı bir cehenneme yollasaydım içim rahat ederdi. Ama Allah isterse o da olacak. Büyük Allah. Arnavut İlyas orta yerdeki masada teneke bıçağı ile hem soğan doğruyor hem de yanındakileri anlatıyordu. Eğer yalanım varsa bir dilim ekmeği gavur çıkıt kapısından dileneyim. Kanun yapılıyormuş. Cumhuriyet'ten bir hafta önce dışarıda olacağız. Sen benim bu lafıma mim koy. Ben öyle pek boş laflardan haz etmem. Kim çıkarmış bunu be? Bu laf çıkarma laf değil. Ağır ceza reisi kendi ağız ile söylemiş. Soğandan sulanan gözlerini ikide bir elinin tersiyle kuruluyordu. Bu sefer sahi çıkmazsa benim yüzüme tükürün. Kör İhsan ellerini ovuşturdu. Eh, demek Boşnak Remzi'nin ömrü de Cumhuriyet Bayramı'na kadar. Deyyus'u delik deşik etmek boynuma borç olsun. Bari bu sefer yatarsam hak ile yatarım. Aristokrat dolandırıcı Pertev Bey yanındakilere durumu anlatıyordu. Efendim, malumu alileri hilafi hakikat hususatı şurada burada münakaşa mevzu kılmaktan bendeniz, mütemadiyen içtinap ederim. Sözlerimin derece-i vusukiyeti hakkında kanaat bahş delail mevcut olmadıkça konuşmam. Size ne söylüyorsam bunu böylece kabul ediniz. Kanun hazırmış. Kanun hazır olsa gazeteler yazmaz mıydı? A sultanım efendim, yazmazlar. Gazeteler hakikatlerle iştigal etmezler. Sadece tezviratla sütunlarını doldururlar. Bendeniz Baba Ali yokuşunu 21 sene tırmanmışımdır. Bilmez miyim hiç? Vallahi doğru. Sen bilmezsen kimse bilmez. Bu hesaba göre ne zaman çıkıyoruz dersin? Zanni acizaneme göre teşrini evvel bediyetinde hür olacağız. Haber üçüncü koğuşta çalkalanıyor, Arap Cemal'in keyfi yerinde hem cigarasını tellendiriyor hem de iğde çekirdeğinden yapılmış tesbihini sağa sola sallayarak parmaklarına doluyordu. Anam babam kardeşim, gurbet ilde dindaşım, yalan söyleyenin yarın cennette bir yudum şarap nasibi olmasın. Hilafın varsa kız kardeşim senin olsun. Neymiş anlat bakalım. Af varmış be af. Ağır ceza reisi katibe söylerken kulağımla duydum. Boş ver boş ver, maval dinlemeye vaktimiz yok. Arap Cemal hışım gibi parladı. Ulan hırta boz, O senin dediğin karnıyarıktır. Zaten sizin gibi donu düşüklere iyilik yaramaz ki. Ben senin aklına mı inanacağım, yoksa kendi kulağıma mı? Koğuşun karyolalarını gardiyan dün boşuna mı saydı? Bundan ne çıkar? Amma da kalın kafalısın be. Aftan sonra karyolanın fazlasını depoya koyacaklar. Bu kadarcık şeyi akıl edemiyor musun? Ne zaman çıkarız senin hesabına göre? Mahkeme reisinin söylemesi 15 güne kadar. Af söylentileri komünistlerin koğuşuna kadar yayılmıştı. 4,5 yıla hükümlü Esvet yanındakini anlatıyordu. Zaten içinde yaşadığımız sosyal ve ekonomik koşullar gene lafı kaçınılmaz kılıyor bence. Komünistler koğuşunun kapısında nöbet bekleyen gardiyan Musa konuşulanları pek beğenmedi. Efendiler, efendiler diye çıkıştı. Size 10 defa söyledik. Siyaset konuşmak yasak diye. Ne laf anlamaz efendilersiniz? İyi ama biz siyaset konuşmadık ki Musa efendi. Nasıl konuşmadınız be yahu? Bizi de artık iyice kaşkaval sanıyorsunuz. Darülfu'nun mektebine gitmedikse de yine az buçuk bir şeylerden çıkarız. Peki biz siyaset konuşup da ne dedik? Gardiyan Musa eni konu kaşlarını çatarak karşılık verdi. Daha ne diyeceksiniz be birader? Ekonomik dediniz. Ekonomik ne demek bilir misin sen? Tabii bilirim. Ekonomik demek hükümattan memnun değilim demektir. Laf mı sizin dediğiniz yani? Kesin dedik, kesin. Mutlu haber bütün koğuşları teker teker dolaştı. Yuvarlandıkça büyüyen çığ gibi tekrar birinci koğuşa düştü. Bu sefer müjdeyi Çingene Mansur kapmış, Karagöz Tevfi'ye götürüyordu. Yalanın varsa şu demir kapıdan çıkmak nasip olmasın. Senin havadis meğer bayatmış, af kanunu hazırmış, bu ayın 15'inde mahkumları bırakıyorlarmış. Adliye vekili mapushaneleri bu iş için dolaşıyormuş. Bu hesaba göre önümüzdeki cumartesi taş çatlasa dışarıdayız. Karagöz Tevfik sevinçten Çingene Mansur'un boynuna sarıldı. Ağzın nur olsun diye haykırdı. Demek doğruydu. Haberler birbirini tamamlıyordu. İnanmamak için ortada neden kalmamıştı. Karagöz Tevfik çevresinde oturanları şöyle bir saydı. Sonra kahve ocağına seslendi. Kör Kamil, bir sade kahve, 3 orta şekerli, 2 şekerli, 2 de demli acem çayı isteriz. Cumartesi Allah kerimdi. Son 2,5 liralığını kahveciye bozdurdu. Ama kendisini mutlu eden müjde kaynağının yine kendisi olduğunu hiçbir vakit öğrenemedi. Sevmek. Karyoka Hüsnü 7,5 yıla hükümlüydü. 2 yıldan beri de yatıyordu. Ama bu 2 yıl ona pek zor gelmişti. Hele önünde daha uzun yıllar bulunduğunu düşündükçe adam akıllı çileden çıkıyordu. Karısı Rukiye o hapse düştükten sonra dikim evine gündelikçi girmişti. Çalışıp çabalıyor, hem kendi geçimini sağlıyor hem de kocasına bakıyordu. Yaz kış demez, yağmur çamur dinlemez, her tanrının çarşambası evde hazırladığı zeytinyağlı dolmayı, havuç kızartmasını, bir kase yoğurdu, 4 paket köylü cigarasını bir zembilin içine doldurur, Hüsnü'yü hiç yoksul koymazdı. Giderken de kocasının çamaşırlarını alır götürür, haftaya yıkanmış getirirdi. Bu böyle 2 yıl sürdü. Ama son zamanlarda ziyaretler biraz seyrekleşti. Rukiye arada bir dikim evinden izin alamadığını söyleyerek ziyaretine aralık veriyor, ertesi hafta geldiği vakit daha çok şey getiriyordu. O gün de günlerden çarşambaydı. Öğleden sonra 7. koğuşun ziyareti vardı. Geçen hafta gelmediğine göre bu hafta gelmesi gerekliydi. Karyoka Hüsnü o gün biraz kuşku, biraz üzüntü içindeydi. İkindiye doğru görüşme sonrası 7. koğuşa geldi. Ama ziyaretçisi gelenlerin arasında Hüsnü'nün adı okunmadı. Şimdi yeniden bir hafta daha beklemek gerekiyordu. Kaynanasına mektup yazacak olsa bu mektup idarenin kontrolünden en az 15 günde geçecek, 20 gün sonra da gideceği yere varacaktı. Rukiye'ye haber yollamanın başka türlü mümkün olmadığı için çaresiz gelecek çarşambayı bekleyecekti. Bu bir hafta türlü kuruntular, türlü üzüntüler, türlü vesveseler içinde uykusuz geçti. Tekrar çarşamba olduğu vakit Hüsnü'nün kuşkusu arttı. Ama öğleden sonra görüşme yerindeki tel kafese ineceklerin adını gardiyan okuduğu vakit üzüntüsü dağıldı. Bir sevinç, bir hoşnutluk yüreğini kapladı. Kirli don ile fanilesini, çoraplarını gazeteye paket yapmıştı. Onu da koltuğuna alıp taburun arasına katıldı. Karısıyla karşılaştığı vakit heyecan da adam akıllı arttı. Rukiye bu sefer eskisine göre daha süslü püslüydü. Başörtüsünün kenarlarından görünen saçlarını ondüle yapmış, gri bir yeldirme giymişti. Hüsnü alnını delikli tele dayayarak karısına güldü. ''Nasılsın bakalım canımın içi?'' dedi. ''Seni öyle merak ettim ki.'' Hüsnücüğüm, bilsen nasıl yoruluyorum. Halimi hiç sorma. Bir taşım çorba kaynatmaya vaktim kalmıyor vallahi. Hüsnü karısını sevgiyle seyrediyordu. Beni unutmadın ya dedi. Seni neye unutayım, deli misin nesin? Unutacak olsam hiç gelmem. Bir mecburiyetin mi var sanki? Yo tabii karıcığım. Neye geliyorum öyleyse sana? Hüsnü karşılık veremedi. Karısı tekrar, abuk sabuk konuşma. Allah sen benimle dedi. Benim gibi fedakar kadın. Sus Allah aşkına. Senin bu iyiliklerini anlamamak için pek vicdansız olmak lazım biliyorum. Kusuruma bakma. Seni sevdiğim için merakla kalıyorum da. Hiç merak etme iyiyim. Sana biraz öteberi getirdim. Vereyim de gideyim vaktim dar. Biraz daha konuştular. Kadın bir an önce uzaklaşmak istiyordu. Hüsnü'ye vermeleri için gardiyanlara zembili uzattı. Sonra el ile onu uzaktan selamladı. Ziyaret bittiği vakit Hüsnü üzgün halde koğuşun yolunu tuttu. Öteki hükümlüler mahkeme işlerinden, aftan filan söz ettikleri halde Hüsnü hiç oralı değildi. Koğuşa dönünce zembili başucuna bıraktı. Yatağının üzerine üstün körü uzandı. İçinde nedenini bilmediği bir sızı vardı. Kanına bir zehir damlamıştı. Akşam yemek vakti olunca zembile baktı. Karısı bu hafta her haftakinden daha cömert çıkmıştı. Zembilin en üstünde 6 tane iri portakal vardı. Epeyce ceviz içi de getirmişti. Büyükçe paketi açtı. Bunda kuru köfte ile patates vardı. Yağlı kağıda sarılmış tahin helvası onu daha çok sevindirdi. Öteki paketten kuru incir çıktı. En dipte kese kağıdıyla zeytin, bir tas içinde turşu, yarım kilo kadar da toz şeker buldu. Onunla beraber birkaç arkadaşının yaşamını bir anda değiştirebilecek olan bu hediyelere karşın sevinci çok sürmedi. Akşam yemeğine Tirfil Cemil'i, Pırpır Hamdi'yi, Yavşak Talat'ı, Şiri Pençe Galib'i de çağırdı. Tatlısıyla tuzlusuyla keyifli bir yemek yediler. Hemen hemen hepsi mutluydu. Yemeğin bu çeşidini yemek onlara yılda bir kere bile nasip olmuyordu. Şiri Pençe Galib diyordu ki, ''Yani arkadaş, sana bir şey söyleyeyim mi? Senin karı Allah için karıların efendisiymiş. Sen de onun kadrini bil.'' Tirfil Cemil, tahin helvasını koca koca parçalar halinde ağzına atarken tasdik ediyordu. ''Al benden de o kadar. Namussuzum bu zamanda böyle karı dost başına. İnsanın böyle karısı olduktan sonra sultan seccadesinde zar atar. Erkek karıymış doğrusu. Turşu yesene be Galip, köfte de ye.'' Yemekte Hüsnü'nün başına bir ağrı saplandı. Kör Kamil'den ödünç sulfatı aldılar. Gaz ocağında ada çayı kaynatıp içtiler. Biraz hoş beşten sonra herkes kendi köşesine çekildi. Karyoka Hüsnü yatağına girdikten sonra örtüyü başına kadar çekti. Ama bir türlü gözüne uyku girmiyordu. İkide bir sağa sola dönüyor, derin derin içini çekiyordu. Köfte, portakal, kuru incir, ceviz içi, zeytin, turşu, toz şeker. Kendi kendine keşke bunları getirmeseydi. Keşke kuru ekmek yeseydim diye düşünüyordu. Vakit hayli ilerlediği için hükümlülerin kimisi uyumuştu. Yalnız 3-4 karyola ötede Tirfil Cemil ile Yavşak Talat yatağın içinde kafa kafaya vermişler, cigara içiyorlar, dertleşiyorlardı. Cemil diyordu ki, ''Karı tabii bu zırta ile oturmaz. Ben geçen sefer karıyı ziyarette görmüştüm. Anasının gözü, etlerinin her yanı Zeynel Ebid'in cümbüşünün telleri gibi titriyor. Zaten Niyazi'nin kaynı geçen de karıyı şoförler kahvesinin yanındaki Bartın Oteli'nden çıkarken görmüş. Tabii birader, dünya böyle zaten. Yoksa bu köfteler, bu yafalar kolayına gelir mi? Karı da ne yapsın, onun da hakkı var. Bir yıl, 2 yıl değil ki Pırpır Hamdi'nin demesine bakılırsa. Bugün eni konu bol bir yeldirme giymiş. Neye giymiş? Neye giyecek? Karnının şişi görünmesin diye. Ama Hüsnü'ye de doğrusu bakıyor. Bakmasına bakıyor ve lakin ben sana bir şey diyeyim mi? Ben olsam o lokmalar boğazımdan geçmez. Bu lafa Tirfil Cemil biraz içerledi. Ulan dedi, inek gibi yiyordun biraz önce. Turşunun patlıcanını çiğnemeden yutuyordun. Tabii yutarım ama karı benim olsa bak yutar mıyım? İki kafadar usul usul konuştukları halde fısıltılar Hüsnü'nün kulağına kadar geliyordu. Onların söylediklerini duymamak için örtüyü iyice kafasına çekti. Ama uyuyabilmesi bir türlü mümkün olmuyordu. Gözlerinin önüne çeşit çeşit erkek suratları dikiliyor, kimi gülen, kimi yılışan, kimi istekle gerilen bu yüzlerin arkasında karısının çıplak omuzlarını, bu omuzların üstüne dökülmüş ondüleli saçlarını görüyordu. Sonra bu silik gölgeler birbirine karışıyor, sarhoş kahkahaların uğultusu kulaklarından gitmiyordu. Bir zaman böyle geçti. Başındaki örtüyü tekrar açtı. Koğuşun içinde gözlerini gezdirdi. Cemil'le Talat yatmışlardı. Herkes uyuyordu. Takunyalarını ayağına geçirdi, Hela'nın penceresine gitti. Dışarıda keskin bir soğuk, parlak bir ay ışığı vardı. Bütün mapushane derin bir uykuya dalmıştı. Karyoka Hüsnü alnını kalın demirlere dayadı. Çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sesini kimse duymasın diye çenelerini adamakıllı sıkmıştı. Ama artık içindeki zehri ne yapıp yapıp dışarı dökmek zorundaydı. Bir eliyle yanaklarını kurularken kendi kendine mırıldandı. Olmaz, Kabil yok. Rukiye yapmaz bu işleri. Namuslu kadındır o. Rukiye, sevgili karım, sen yapmazsın değil mi? Sabırlı ol, ben geleceğim. Az kaldı. Yakında kocana kavuşuyorsun. Ben geliyorum, ben kocan. Ben Hüsnü Yılmazer, 1334 Adapazarı doğumlu. Avluda bir ayak sesi oldu. Gece devriyesi gardiyan başını pencereye doğru kaldırdı. Ay mehtabına karşı ne diye künyeni okuyorsun ulan dedi. Çektin yine esrarı değil mi? Git zıbar yerine köp oldu köpek. Karyoka Hüsnü hiç karşılık vermedi. Usul usul kendini demirlerden ayırdı. Musluğa gitti, sular kesikti. Yüzünün ıslaklığını elleriyle kuruladı. Sonra takunyalarını sürüye sürüye ağır ağır yatağına doğru ilerledi. 12. ayrımın sonu, sayfa 208.